Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 42. ayrım. Delray sessiz, uysal bir adamdı. 5 dakika içinde Phoebe onun değil adam öldürmek, bir örümceği bile ezmeye cesaret edemeyeceğini anlamıştı. Josquin Brent'in hakkındaki izlenimleri ise çok daha farklıydı. Nehir manzaralı ofisinin danışman odasında onları 20 dakika bekletti. Kuzeydoğu yönünden gelen kapkara bulutlara baktı Phoebe. Her an fırtına çıkabilirdi. Brent'in gösterişli küçük popolu asistanı onları iş yerinden ziyade şık döşenmiş bir salona benzeyen ofise götürdü. Odanın muhteşem bir nehir manzarası vardı. Adamdan güç ve zarafet yansıyordu. İnsan da sanki üzerinde şık bir takımla doğmuş gibi bir his uyandırıyordu. Brent'inli saçları soylu bir izlenim veren geniş alnından geriye doğru taranmıştı. Atmaca gibi bakan gözleri gülümsemesiyle çelişiyordu. Hanımlar, beklettiğim için özür dilerim. Antika çalışma masasının arkasında durup onları oymalı bir kanepe ve berjer koltukların bulunduğu köşeye doğru davet etti. Bugün programım çok yoğun da. Zaman ayırdığınız için teşekkürler Bay Brent'in. Ben Teğmen McNamara ve bu da yardımcım, Dedektif Alberta. Oturun lütfen. Şehrimizin en çekici iki devlet memurunun bu hoş ziyaretini neye borçluyuz acaba? Eşinizin trajik ölümüyle sonuçlanan banka soygunu tekrar gündeme geldi. Biz de yeni bir soruşturma açmak durumunda kaldık. Öyle mi? Arkasına yaslandığında biraz şaşırmış görünüyordu. Nasıl yani? Devam eden bir soruşturma hakkında detaylı bilgi verme yetkim yok. Raporda belirtildiği üzere, eşiniz öldüğü sırada Savannah'da değildiniz. Doğru, iş seyahatindeydim, New York'ta. Phoebe bir yandan ofisi incelerken, işiniz gereği çok seyahat ediyor olmalısınız. Evet, öyle. Şu, eşinizin öldürüldüğü banka, yanılmıyorsam o sırada şahsi ya da ticari hesaplarınız bu bankada bulunmuyordu. Hayır, bulunmuyordu. Bunun soruşturmanızda ne ilgisi olduğunu anlayamadım Teğmen. Sadece bazı ayrıntıları doğrulamaya çalışıyoruz. Ayrıca size bu üzücü olayı hatırlatmak zorunda kaldığım için de affınıza sığınıyorum. Ama çok da etkilenmişe benzemiyorsun diye düşündü Phoebe içinden. Bu adamın, Brenda'nın ölümünü hatırlattıkları zavallı folkla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktu. Görgü tanıklarının ifadeleri Bayan Brent'in bu bankada bir hesabı olduğunu doğruluyor. Ve olay günü gelip tüm parasını çekmiş, hesabı da kapatmış. Belki bu konuda bize yardımcı olabilirsiniz. Bay Brent'in çünkü üzerinden 3 yıl geçti. O dönemde kayıtlı hesap dökümlerine ulaşamadık. Ne söylememi istiyorsunuz? Sırtını dikleştirdi. Angela'nın hesabında küçük bir miktar para vardı. Keyfi bir para diyebiliriz, birkaç bin dolar. Kaderin cilvesi işte, o gün tam da soygun anında bankaya gideceği tutmuş. Böyle bir hesabın varlığından haberiniz yok muydu? Haberim yoktu demedim. Küçük bir kumbarası olduğunu söylemeye çalışıyorum, deyim yerindeyse. Kusura bakmayın ama sizin gibi maddi durumu kıskanılacak seviyede olan birinin eşi neden o küçük kumbaraya ihtiyaç duysun ki? Sanırım bağımsız hareket etme hoşuna gidiyordu. Ama raporda evliliğiniz sırasında çalışmadığı yazıyor. Çalışmıyordu. Bir elini sandalyenin kolundan yukarı kaldırdığını gören Phoebe, adamın sabırsızlandığını anladı. Çünkü hem eviyle ilgileniyor hem de hayır kurumları için çalışıyordu. Korkarım bu konuda size daha fazla yardım etmem mümkün değil. Şimdi izin verirseniz. Ama şu paranın tamamını tek seferde çekmesi. Phoebe ısrarla devam etti. Dosyayı şimdiki soruşturmayla birleştirerek incelediğimde, diğerlerinin arasında hemen göze çarpıyor. Kafa karıştırıcı. Maalesef sizin de benim de bunu ona sorma şansımız yok. Maalesef yok. Belki de size bir hediye alacaktı ya da saçma sapan bir şeye harcayacaktı. Elime ne zaman biraz para geçse ben de saçma sapan yerlere harcarım. Eminim yakın arkadaşları da vardı. Biz kadınlar böyleyizdir işte. Eşlerimize söyleyemediğimiz minik sırlarımızı onlarla paylaşırız. Nereye varmaya çalıştığınızı hala anlamış değilim. Haklısınız galiba. Konuyu teğet geçip gereksiz ayrıntılarla uğraşıp duruyorum sanırım. Kafamı kurcalayan bir şey var ve bunu bilmemek çok canımı sıkıyor. Peki o zaman, dün gece nerede olduğunuzu söylerseniz, çok yardımcı olursunuz ve biz de sizi rahat bırakırız. dün gece saat 11'den sonra. Birkaç saniye odada buz gibi bir hava esti. Böyle imalı konuşmalardan hoşlanmıyorum. Aa, yanlış anladıysanız özür dilerim. Kesinlikle bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Nerede olduğunuz da doğrulanırsa soruşturma için çok faydası olur. Yoksa, Phoebe Liz'e baktı. Yoksa bu konu ikimizin de kafasını kurcalamaya devam edecek diye devam etti Liz. Sonra da değerli zamanınızdan biraz daha çalmak zorunda kalacağız. 11'e kadar bir arkadaşımla tiyatrodaydım. Sonra da bir şeyler içmeye gittik. Saat 1 gibi de eve döndüm. Şimdi eğer başka sorunuz yoksa. Son bir şey daha, arkadaşınızın ismi. Sadece konuyu toparlamak istiyorum ki sizi de bir daha rahatsız etmeyelim. Catherine Nordic, ayağa kalktı. Şimdi gitmenizi istiyorum. Başka sorunuz olursa avukatımı arayacağım. Gerek yok. Tatsız hatıraları canlandırdığımız için tekrar özür dilerim. Zaman ayırdığınız için de çok teşekkürler. Geri dönüp danışmanın önünden geçerlerken Liz, bu adamı hiç sevmedim dedi. Al benden de o kadar. Kendini beğenmiş sersemin teke. Karısının arkadaşları ve banka hesabı ile ilgili konuşmak istememesi sana da ilginç gelmedi mi? Söylesene, çok zengin bir adamla evli olsaydın, kendini özel hesap açtırıp para biriktirir miydin? O zengin adam bir gün beni başından atmaya falan karar verirse diye kendimi güvence altına alabilirdim. Peki, evliliğin yolunda gitmeseydi? Kız arkadaşıma anlatırdım. Bu olayda kötü kokular alıyorum. Soğuk nevale bir koca ve her iddiasına girerim. Karısının her şeyine karışan biri. Sen böyle bir durumda olsan ne yaparsın? Ayrı bir hesap açtırıp ondan aşırdığın paraları orada tutarsın. Sonra da sen çiçeklerinle uğraşıp, hanımlarla yemekli toplantılar düzenlerken, kocan da sık sık şehir dışına kaçar. Başka bir kadın. Biz bu adam için yalnızca iki çekici devlet memuru olmakla kalmadık. Bir de şüpheci olduk. Asansörle aşağıya inerken Phoebe'nin aklı konuştuklarındaydı. Zavallı Angela'nın onun hayatının aşkı olduğuna inanmıyorum. Sanki bir toplantıyı iptal etmiş gibi karısını bir şekilde beyninden silip atması beni çok etkiledi. Belki bir sevgilisi vardı ve onunla kaçmayı planlıyordu. O küçük kumbarayı parçalayıp içindekileri alacaktı. Yanlış zaman, yanlış mekan. Katil ve suç ortakları ömür boyu hapse mahkum oldular ama kalbi kırık sevgili bununla yetinmeyip bir suçlu bulmak zorunda. Bankada onun dışında herkes hayatta kaldı. Sağlık ekibini zamanında çağırmadım. Liz, çağıramadın diye düzeltti. Dosyayı ben de okudum Phoebe. Eğer kadının bir aşığı varsa ve onun yüzünden bankaya gittiği için suçluluk duygusuyla kafayı yemişse, o zaman kesinlikle yardım ekibini benim çağıramadığımı değil, çağırmadığımı düşündüğüne eminim. Gidip Angela Brantin'in arkadaşlarını, kuaförünü, özel hocalarını araştıralım. Mutsuz bir kadın içini bu tür insanlara döker. Sevgilisi varsa içlerinden biri bunu mutlaka biliyordur. En yakın arkadaşını bulabilirim. Antreden geçip kapıya doğru yürürken Liz cebinden telefonunu çıkardı. Gazetede çalışan bir arkadaşım var. Ondan Brantonların düğün haberinin ayrıntılarını isteyeceğim. Ne diyemesi büyük ihtimalle en yakın arkadaşı olmuştur ya da davetliler arasındadır. Seni her an el altında tutmak lazım. Onu kapı dışarı edene kadar birlikte yaşadığım adam da böyle söylüyordu. Glynis Golby, fasulye sırığı gibi uzun boylu bir sarışındı. O gün keten gömlek ve kot pantolon giymişti. Green Square yakınlarında restore edilmiş bir binanın 3. katında fotoğraf stüdyosu vardı. Duvarlardaki desteklerde kocaman bir fincan, etrafında da çok sayıda doldurulmuş hayvan postları asılıydı. At kuyruklu, güler yüzlü asistanı Dub'ı çağırıp herkese içecek soğuk bir şeyler getirmesini söyledi. Onu çok özlüyorum. 3 yıldan fazla oldu ama ne zaman ona benzeyen birisini görsem, içimden Angie diye seslenmek geliyor. Bu, Joshua Brantin'de eksik olan bir duyguydu. Kaç yıldır arkadaştınız diye sordu Phoebe. 14 yaşından beri. Glynn, Angie ve Dub, şeytan üçgeni, meşhur bir üçlü olacaktık. Çalışmalarınızı biliyorum diye araya girdiniz. Kuzenimin hamilelik fotoğraflarını çekmiştiniz. Muhteşemdi. Sonra minik bir oğlu doğdu. Kısa sürede iyi isim yaptınız ve bunu gerçekten de hak ediyorsunuz. İyi iş çıkarıyoruz, öyle değil mi Dab? Bardakları masaya bırakıp arkadaşının elini tuttu. Angie mi? O bizim canımızdı. Aramızda bir görev dağılımı yapmıştık. Glynis anlatmaya devam etti. Angie düğün fotoğrafçılığında uzmanlaşmıştı. Ben de hamilelerle ve çocuklarla uğraşıyordum. Dönemsel iş çıkarmak keyifli oluyordu. Artı, düğünler tam ona göreydi. Ayrıntıları yakalamakta üstüne yoktu. Dab da, ben de yöneticilik yapıyordum. Ben onun ölmeden önce işi bıraktığını sanıyordum. Bırakmamıştı çünkü bu iş Joshua'nın hoşuna gitmiyordu. Bizden hoşlanmıyordu. Glynis Dab'a imalı bir bakış fırlattı. Kötü arkadaşlar. Hele beni hiç sevmiyordu dedi Dab. Eşcinsel fobisi vardı. Glynis onun kolunu dürttü. Üste çıkmaya bayılıyorsun. En az senin kadar benden de nefret ediyordu. Onun gözünde ben de sürtüğün tekiydim. Ben de nonos sürtük. Benim durumumu koz olarak kullanıyordu. Angie ile çalıştığı bir düğünde tanışmışlar diye devam etti Dab. Yüksek sosyeteye girip iyi bir iş yakalamıştık. İşe başlayalı 8 ay kadar olmuştu. Angie çok güzel bir kızdı, çok tatlıydı, çok. Müthiş bir cazibesi vardı. Joshua onun ayaklarını yerden kesmişti. Glynis elleriyle birinin üzerine çullanır gibi bir hareket yaptı. Düzinelerle çiçek yollardı ona. En çok pembe gülleri severdi. Mum ışığında yemekler, romantik kaçamaklar, 6 hafta sonra nişanlandılar. 3 ay sonra da Bayan Brent'in oldu bizimki. Her şey ondan sonra başladı. Dab hikayeyi anlatmaya başladığında sinirden dişlerini sıkıyordu. Angie'ye işi bırakması için zorladı. Düğünlerde konuk olacağın yerde foto şipşak mı olacaksın diyordu. Yapacak bir sürü işi varmış. Mış mış mış. Glynis omuz silkip devam etti. Kocası için her şeyden vazgeçti. Ona tapıyordu. O ise karısının bizimle samimi olmasını istemiyordu. Sürekli zorluk çıkarıyordu. İnsanları kullanmak Brent'in geleneğidir. Biz de ara sıra yemeğe çıkıyorduk tabii. Angie ondan gizli çıkıyordu evden. Joshua şehir dışındayken de akşam yemeklerini birlikte yiyorduk. Tehlikeli ilişkiler diye ekledi Dab. İlişkisi ne zaman başladı? Phoebe'nin sorusu karşısında Glynis'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Nereden biliyorsunuz? Anlatmak ister misiniz? Onlarınki basit bir beraberlik değildi. O basit bir kadın değildi. Joshua her şeyin kendi istediği gibi olması için diretiyordu. Onu rahat bırakmıyordu ve Angie gitgide daha mutsuz oluyordu. Joshua onun her an elinin altında olmasını istiyordu ama pislik herif ona canının istediği gibi davranıyordu. Glynis'in omzunu okşayan Dab, uysal kaplan dedi. Pekala, Glynis derin bir nefes aldı. Anlatacağım. Angie perişan durumdaydı çünkü kocası hiçbir dediğini yapmıyordu. Depresyona girince terapi görmesine de engel oldu. O zamanlar kendine ait parası yoktu. Sahip olduğu her şey Joshua'nın üstüne kayıtlıydı. Boşanmanın tek çıkar yol olduğunu anlayınca buraya daha sık gelmeye başladı. Montaj, karanlık oda işleri, dijital rötuş, ne gerekiyorsa canla başla çalışıyordu. Biz de ona peşin ödeme yapıyorduk. Sonra birisiyle tanıştı. Nerede, ne zaman tanıştıklarını ve nasıl karşılaştıklarını anlatmıyordu ama mutluydu. Dab mavi bir peçete çıkarıp gözlerini kurulaması için Glynis'e uzattı. Dünyası yeniden aydınlandı. Ne zaman oldu bu? Ölmeden 6 ay kadar önce. Onu Lancelot diye çağırıyordu sanki evcil hayvanıymış gibi. Nasıl görüşüyorlardı? Angie kendine kontörlü telefon almıştı. Sevgilisinin fikriydi, değil mi Dab? Evet, neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor derdi hep. Bakın, ona bunu yapanlar yakalanıp içeri atıldı. Bu dava niye bu kadar uzadı? Başka bir davada işimize yarayacak. Bize o adam hakkında söyleyebileceğiniz her şey önemli olabilir. Batı yakasında buluştukları bir evi vardı. Glynis başını sallayınca devam etti. Olaydan bir gün önce görmüştüm onu. Havalarda uçuyordu. Boşanıp evden ayrılmaya karar vermişti. Sonra da Lancelot ile evlenecekti. Tüm parasını çekip Reno'ya gidecekti. Orada oturma izni alıp boşanma işini halledecekti. Çok telaşlıydı. Onun her işi aceleydi zaten. Cancelo ile ilgili başka ne biliyorsunuz? Angie'nin anlattıkları ya da dikkatinizi çeken küçük bir ayrıntı bile çok işe yarayabilir. Sanırım yoğun bir şekilde vücut çalışıyordu. Angie onun ne kadar güçlü kuvvetli olduğundan ve sürekli antrenman yaptığından bahsetmişti. Angie'ye kaslarını kuvvetlendirmenin inceliklerini anlatıyormuş. Mavi gözlüydü. Dap bir şeyler hatırlamıştı. Bir gün ona bir gömlek aldı. Gözleriyle aynı renkte demişti. Mavi, spor bir gömlekti. Ha, bir de güzel yemek yaparmış. Doğru doğru, yemek yaparken çok seksi göründüğünü söylemişti. Çok şaşırmıştım. Çünkü o tarz biri olduğunu düşünmüyordum. Neden? Söylediği her şey ya da bende bıraktığı intiba, onun acayip maço bir erkek olduğuna işaret ediyordu. Doğrusunu isterseniz, onun için endişeleniyordum. Yani ikimiz de endişeleniyorduk. Joshua ile tamamen zıt kutuplardaydı. Acaba bu ilişkiye tepki olarak mı atlamıştı? Sıcakkanlı, dayanıklı, yapılı, mavi yakalı. Ne demek istediniz? Zaman zaman onu mavi şövalyem diyordu. Herhalde göz renginden dolayı. Ama bence o işçi sınıfından biriydi. Phoebe düşünüyordu. Belki de mavi olan üniformasıydı. Ona Joshua'yı terk etmesi için baskı yapıyordu. Her ne kadar Angie ile Joshua'nın seks hayatı bitmiş olsa da, Lancelot'un başka bir erkekle aynı yatağı paylaştığını düşündükçe çıldırıyordu. Onun bu kıskanç tavırları Angie'nin hoşuna gidiyordu. Kendini seksi ve hayat dolu hissediyordu. Ama bana yine kullanılıyormuş gibi gelmişti. Ara vermeye ihtiyacı vardı. İçindeki gerçek Angie'ye dönebilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Ama bu adam ona kendini tanrıça gibi hissettiriyordu. Vazgeçilmez ve yıkılmaz bir tanrıça. Onunlayken kendisine hiçbir şey olmayacaktı. Angie'ye söz vermişti. Ama oldu dedi Glynis usulca. En kötüsü oldu hem de. O günden sonra sizi hiç aramadı mı? Hayır. Angie'nin fotoğraf makineleri nerede duruyor? Bilmiyorum. Onları o esrarengiz sevgilisinin evinde tutuyordu. İki makinesi vardı. Bir süre interneti, rehincileri ve ikinci el mağazalarını araştırdım. Belki adam ikisini de satmıştır diye düşündüm. Ondan bir hatıra saklamayı çok isterdim. O makinaları görseniz, tanır mısınız? Tabii, en azından birine dokunsam, onun olup olmadığını anlarım. Kendi araç gereçlerinin hepsinin altına pembe gül goncası resmi yaptırmıştı. Bir imza gibi. Pembe güller favorisiydi. Roy'un zincirlendiği mezarın üstündekiler gibi. Olayın bu kadar kesin bir şekilde doğrulanması Phoebe'yi kendine getirmişti. Adamımız Lancelot dedi. Evet, şimdi mavi gözlü, kaslı, iyi yemek pişiren ve batı yakasında oturan ya da 3 yıl önce oturmuş olan bir adam arıyoruz. Ve bir polis. Batı yakasında çalışan bir polis nasıl oluyor da Gaston Caddesi'nde yaşayan hüzünlü bir prensese rastlıyor? Gözlerini kapayıp düşüncelere daldı. Hayır işleri yapıyor, şık davetlere katılıyor. Birçok polis mesai saatleri dışında koruma görevlisi olarak çalışıyor. Son 3 yıl içinde işten ayrılan 30 ile 40 yaş arası polisleri araştıralım. O yaşlarda olması gerek çünkü intikam peşinde koşarken görev yapacak zamanı olmamıştır. Bankaya gittiğinde yanında yeni telefonu vardı. Özel eşyaları kocasına teslim edilmiş olmalı. Evet, Phoebe bunu atlamıştı. Lizzy takdir eden bakışlarla başını salladı. Haklısın. Eğer dediğin gibi ise kocası görüşme kayıtlarına ulaşmıştır. Her şeyi öğrenmiş olabilir. Kudurması için ona biraz zaman verelim. Sonra icabına bakarız. Phoebe arabaya bindiğinde bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Çok yakında fırtına kopacaktı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 453. Devamı 43. ayrımda.